Merhaba, ben Yusuf. Ninenar Treye Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Head First Software Architecture, Raju Gandhi. Mark Richards ve Neil Ford tarafından yazılmış, yazılım geliştiricilerini mimari düşünmeye hazırlayan öğretici bir teknik kitaptır. O'Reilly tarafından 2004 yılında yayımlanan eser, yazılım mimarisini yalnızca kutular ve bağlantılar çizmekten ibaret görmez. Bunun yerine, bir sistemin iş gereksinimleri, teknik kısıtları, kalite beklentileri ve ekip gerçekleri arasında bilinçli tercihler yapma işi olduğunu anlatır. Head First yaklaşımına uygun olarak okuru pasif biçimde tanım ezberlemeye değil, sorular. Alıştırmalar ve problem çözme yoluyla kararların sonuçlarını değerlendirmeye yöneltir, kitabın hedefi. Deneyimli mimarlara kapsamlı bir başvuru kaynağı sunmaktan çok. Mimarlığa geçmek isteyen ya da günlük geliştirme işinde daha geniş perspektif kazanmak isteyen yazılımcılar için erişilebilir bir başlangıç oluşturmaktır. Mimari karakteristikler, bileşen sınırları, mimari stiller, karar verme ve iletişim gibi konuları. Yazılımın zaman içinde değişen bir ürün olduğu gerçeği üzerinden ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, mimari düşünme, teknoloji seçmekten önce problemi çerçevelemeyi gerektirir, kitabın temel katkısı. Yazılım mimarisini tek bir doğru teknoloji ya da evrensel bir şablon arayışı olmaktan çıkarmasıdır. Mimari düşünme, önce sistemin hangi sorunu çözdüğünü, hangi kullanıcı ve iş ihtiyaçlarına hizmet ettiğini, hangi kısıtlarla çalışacağını anlamayı gerektirir. Bir uygulamanın hızlı geliştirilmesi gerekebilir. Başka bir uygulamada veri güvenliği veya kesintisiz çalışma daha kritik olabilir. Bu öncelikler değiştiğinde makul tasarım kararları da değişir. Kitap, mimarın görevinin karmaşıklığı ortadan kaldırmak değil, kaçınılmaz karmaşıklığı görünür hale getirmek ve bilinçli biçimde yönetmek olduğunu vurgular. Bu bakış açısı özellikle geliştiriciler için önemlidir. Çünkü günlük kod kararları çoğu zaman yerel olarak doğru görünürken sistem genelinde bağımlılık. Bakım maliyeti veya performans sorunları yaratabilir. Mimari düşünme, bir değişikliğin yalnızca ilgili sınıfı değil, veri akışını, dağıtımı, güvenliği. Operasyonu ve ekibin çalışma biçimini nasıl etkileyeceğini sormayı içerir. Böylece tasarım, kişisel tercihlerin toplamı olmaktan çıkar ve gereksinimlere dayanan, gerekçesi açıklanabilir bir karar sürecine dönüşür. Kitabın başlangıç düzeyindeki okura verdiği asıl araç, hazır cevap değil, bu soruları düzenli sorma alışkanlığıdır. İkinci olarak mimari karakteristikler. Sistemin kod dışındaki başarı ölçütlerini belirler. Kitapta mimari karakteristikler, bir sistemin ne yaptığı kadar. Bunu hangi niteliklerle yaptığı ile ilgilidir. Performans, ölçeklenebilirlik, güvenlik, kullanılabilirlik, güvenilirlik, bakım kolaylığı ve dağıtılabilirlik gibi beklentiler mimariyi doğrudan yönlendirir. Örneğin yüksek işlem hacmi hedefi, veri erişimi, ön bellekleme, eş zamanlılık ve altyapı tercihlerini etkileyebilir. Güçlü güvenlik gereksinimi ise kimlik doğrulama, yetkilendirme, veri koruma ve denetim izleri gibi konuları tasarımın başına taşır. Kitabın yaklaşımında önemli nokta, bu özelliklerin bağımsız dilek listeleri olmamasıdır. Bir özelliği artırmak başka bir maliyet doğurabilir. Çok katı tutarlılık hedefleri gecikmeyi artırabilir, aşırı esneklik ise işletim ve bakım yükünü büyütebilir. Bu nedenle mimar, herkesin her şeyden en fazlasını istediği belirsiz ifadeleri ölçülebilir ve önceliklendirilmiş hedeflere dönüştürmelidir. Bu yaklaşım, ekiplerin erken aşamada yanlış beklentileri fark etmesine yardım eder. Ayrıca mimari karakteristiklerin sonradan eklenen denetim maddeleri değil. Bileşen sınırları ve iletişim biçimleri belirlenirken kullanılan tasarım girdileri olduğunu gösterir. Okur, teknik tartışmaları araçların popülerliği üzerinden değil, sistemin gerçekten koruması gereken nitelikler üzerinden değerlendirmeyi öğrenir. Üçüncü olarak, bileşen sınırları, değişimi yönetmek ve bağımlılıkları azaltmak için kurulur, yazılım mimarisinin görünür taraflarından biri. Sistemin bileşenlere nasıl ayrıldığıdır. Ancak kitap, bu ayrımı yalnızca klasör düzeni veya teknik katmanlar olarak ele almaktan kaçınır. Anlamlı bir bileşen sınırı, birlikte değişen işleri bir araya getirmeli, farklı hızlarda değişen alanlar arasında gereksiz bağımlılık yaratmamalıdır. Bu bakış, özellikle büyüyen uygulamalarda kritik hale gelir. Başlangıçta tek parça bir sistem hızlı ilerlemeyi kolaylaştırabilir. Fakat sorumluluklar belirsiz kaldığında küçük değişiklikler bile beklenmedik alanları etkileyebilir. Bileşenlerin açık sorumlulukları ve anlaşılır arayüzleri olduğunda ekipler değişikliğin etki alanını daha iyi tahmin eder. Kitap ayrıca iletişimin mimarinin parçası olduğunu ima eder. Bir bileşenin başka bir bileşenle nasıl veri paylaştığı, hata durumlarını nasıl bildirdiği ve hangi sözleşmelere dayandığı CogIPS kadar önem taşır. Burada amaç mümkün olan en fazla parçaya bölmek değildir. Gereğinden erken veya aşırı ayrıştırma, dağıtık iletişim, sürüm uyumu ve operasyonel takip gibi yeni maliyetler getirir. Dolayısıyla bileşen tasarımı, bağımsız değişim isteği ile sistemin anlaşılabilir kalması arasındaki dengeyi kurma işidir. Kitap, geliştiricinin bir modül eklerken veya sınır değiştirirken yalnızca bugünkü kodu değil, gelecekteki değişiklik maliyetini de hesaba katmasını sağlar. Dördüncü olarak, mimari stiller hazır reçeteler değil, belirli sonuçları olan seçeneklerdir, kitap. Mimari stilleri sistem tasarlarken kullanılabilecek örgütlenme biçimleri olarak konumlandırır. Katmanlı yapı, modüler, monolit veya hizmetlere ayrılmış yaklaşımlar gibi seçeneklerin her biri farklı türde fayda ve bedel üretir. Bu nedenle bir stilin güncel olması her problem için en uygun olduğu anlamına gelmez. Örneğin daha bağımsız dağıtım ve ölçekleme ihtiyacı bazı durumlarda hizmetlere ayrılmayı destekleyebilir. Buna karşılık ağ iletişimi, veri tutarlılığı, gözlemlenebilirlik, test etme ve operasyonel koordinasyon gibi yükler de artar. Daha bütünleşik bir yapı ise başlangıçta geliştirme ve işletim basitliği sağlayabilir. Ancak bileşen sınırları zayıfsa zamanla değişiklikleri zorlaştırabilir. Kitabın öğretici değeri, okuru mimari stil adlarını ezberlemek yerine seçimin nedenlerini ve sonuçlarını tartışmaya çağırmasıdır. Bir kararın iş gereksinimleriyle, mimari karakteristiklerle, ekip becerileriyle ve teslimat kapasitesiyle uyumlu olması gerekir. Türkiye gibi farklı ölçeklerde ürün ekiplerinin bulunduğu ortamlarda da bu ilke geçerlidir. Çünkü büyük şirketlerin karmaşık dağıtık yapısını küçük bir ekibe kopyalamak çoğu kez yarar yerine yük yaratır. Mimari stil seçimi, taklit edilecek bir moda değil, bağlama göre doğrulanacak bir varsayımdır. Son olarak, mimari kararlar, teknik tasarım kadar iletişim. Belgeleme ve ekip uyumu ister, mimari bir karar, yalnızca deneyimli bir kişinin zihninde kaldığında uzun ömürlü olmaz. Kitap, mimarın teknik tasarımın yanında kararları açıklama, paydaşları dinleme ve ekipler arasında ortak anlayış kurma sorumluluğunu öne çıkarır. Bir çözümün neden seçildiği, hangi alternatiflerin değerlendirildiği ve hangi ürünlerin kabul edildiği kayda geçtiğinde, yeni ekip üyeleri veya gelecekteki bakım sorumluları sistemi daha sağlıklı yorumlayabilir. Bu kayıtların aşırı ayrıntılı ve kısa sürede güncelliğini yitiren belgeler olması gerekmez. Asıl değer, önemli kararların bağlamını koruyan, okunabilir ve yaşayan bir iletişim aracında yatar. Ayrıca mimari kararların uygulamadan kopuk olamayacağı vurgulanır. Geliştirme, test, dağıtım ve üretim ortamındaki gözlem süreçleri tasarımın gerçek hayattaki geçerliliğini gösterir. Ekip bir yapıyı anlayamıyor, test edemiyor veya güvenle dağıtamıyorsa kağıt üzerindeki zarif tasarım pratikte zayıf kalır. Bu yüzden mimarlık bireysel otoriteden çok işbirliğine dayalı bir faaliyettir. Kitap geliştiricilere mimari tartışmalarda teknik terimlerle üstünlük kurmak yerine kararların etkilerini açıkça anlatmayı öğretir. Böylece geri bildirim daha erken alınır, varsayımlar sınanır ve mimari zaman içinde kontrollü biçimde evrilebilir. Sonuç olarak, Hedfiz Software Architecture'e özellikle birkaç yıllık uygulama geliştirme deneyimi edinmiş. Fakat sistem düzeyindeki kararların nasıl verildiğini daha iyi anlamak isteyen yazılımcılar için uygundur. Teknik liderliğe, çözüm mimarlığına veya mimari sorumluluk taşıyan rollere yönelen okurlar da kitaptan yararlanabilir. Yeni başlayanlar için bazı kavramlar yoğun gelebilir, ancak anlatımın alıştırma ve sorgulama odaklı yapısı, soyut görünen mimari meseleleri daha erişilebilir hale getirir. Deneyimli mimarlar ise kitabı derin bir referans kaynağı olarak değil, ekip içi eğitim veya ortak bir kavramsal dil oluşturma aracı olarak daha verimli kullanabilir. Kitabın pratik faydası, okuyucuyu belirli bir araç, bulut sağlayıcısı ya da popüler mimari biçime bağlamamasıdır. Bunun yerine gereksinimleri netleştirmeyi, kalite beklentilerini önceliklendirmeyi, bağımlılıkları incelemeyi ve ürünleri görünür kılmayı öğretir. Bu beceriler, teknoloji değişse de geçerliliğini korur. Benzer yazılım mimarisi kitaplarına göre ayırt edici yönü, kapsamlı bir katalog veya ileri düzey kuramsal inceleme sunmaya çalışmamasıdır. Hetfield öğrenme tarzıyla kararların doğru cevaptan çok bağlama bağlı olduğunu tekrar tekrar düşündürür. Bu nedenle kitap, mimariyi yalnızca kıdemli uzmanların yaptığı uzak bir iş olarak gören geliştiriciler için iyi bir geçiş noktasıdır. Okur, daha büyük sistemleri değerlendirirken hangi soruları soracağını, bir çözümün maliyetini nasıl tartacağını ve teknik kararları ekiple nasıl konuşacağını daha net kavrar. Destek olmak isterseniz Raju Gandhi kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.